Ayrım 18. Bölüm 28. Sayfa 191. Ertesi sabah Mallory uyandı ve giysilerini üzerine geçirdi. Duyduğu seslere göre herkes aşağıda gibiydi. Mallory oturma odasına girdiğinde Felix, "Sizin de elektriğiniz var mıydı?" diye soruyordu. Gary kanepede oturuyordu. Mallory'yi görünce gülümsedi. Gary, içeri girdiğimde yüzüne dokunan melek buydu. İtiraf etmeliyim ki bir insanın bana dokunması az kalsın ağlamama neden olacaktı. Mallory, Gary'nin konuşmasını aktörlerinkine benzediğini düşündü. Tiyatro sahnelerine özgü abartılı hareketlerle süslüydü. Yani kaderin belirleyen bir tek o muydu diye sordu Gary. Evet dedi Tom. Gary başıyla onayladı. Geldiğim evde böyle inceliklere yer yoktu. Bir fikir öne sürüldüğünde herkes onaylıyorsa da onaylamıyorsa da inatçı bir tavırla onu takip ederlerdi. Daha önce hayatlarımıza özgü nezaketlerini korumayı başarmış insanlarla tanışmak çok umut verici. Ben Redo'yu verdim dedi Don beklenmedik bir şekilde. Öyle mi? Diye sordu Gary. Evet öyle. Bir çatının altında 7 kişi yeter de artar bile. Anlıyorum. Sibirya kurtlarından biri ayaklanıp geriye gitti. Geri köpeğin kulaklarının arasındaki tüyleri okşadı. Tom bir süre önce Mallory'ye açıkladığını geriye de anlatmaya koyuldu. Hidroelektrik, kilerdeki erzaklar, telefon rehberinin olmayışı, George'un ölüm şekli. Bir süre sonra Gary ev arkadaşlarından birinden bahsetmeye başladı. Bu, yaratıkların zararlı olmadığını inanan sorunlu bir adamdı. İnsanların onlara verdiği tepkilerin psikosomatik olduğuna inanıyordu. Diğer bir deyişle, tüm bu delilik nöbetlerinin yaratıklardan değil, onları gören drama tutkunu insanlardan kaynaklandığını düşünüyordu. Delilik nöbeti diye düşündü Mallory. Önemsiz bir şeymiş gibi dudaklardan dökülen bu iki kelime. Gary'nin eski ev arkadaşına mı aitti? Yoksa Gary'nin sözleri miydi? Size daha önce kaldığım yerdeki deneyimlerinden bahsetmek istiyorum diye devam etti Gary. Ama sizi şimdiden uyarmalıyım. Anlatacaklarım biraz karanlık. Mallory bunu duymak istiyordu. Aslında hepsinin istediği buydu. Gary parmaklarını saçlarından geçirdi ve konuşmaya koyuldu. Hiçbirimiz gazetedeki bir ilanı görüp gelmemiştik ve sizler kadar genç değildik. Birlikte yaşamaya dair hiçbir hassasiyet göstermiyor, grup olmaya çalışmıyorduk. Kardeşim Duncan'ın Rusya raporunu epeyce ciddiye alan bir arkadaşı vardı. Olaylara en başlarda inanmayı seçenlerden biriydi. Komplo teorilerine ve hükümetin ya da birinin bizi ele geçirmeye çalıştığına dair paralayanlarına uyuyordu. Bana gelince hala olan bitene inanamadığım anlar oluyor. Kim beni suçlayabilir ki? 40 yaşımı çoktan geçtim. Sürdürdüğüm hayata o kadar alışmıştım ki böyle bir şey hayal bile edemezdim. Buna direndim. Ama kardeşimin arkadaşı Kirk en başından beri kendinden emindi ve görünüşe göre hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. Bir gün Duncan beni aradı ve Kirk'ün birkaç günlüğüne veya o şeyle ilgili ayrıntılı bilgiyle edinene kadar onun evinde kalmamızı teklif ettiğini söyledi. Neyi? Diye sordu. Geri televizyonda bundan bahsedip duruyorlar. Şey dediğin nedir Duncan? Rusya'da olanlar mı? Ciddi olamazsın. Hadi ama dedi Duncan. Birkaç bira içip pizza yiyecek ve onun suyuna gideceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Ona hayır deyip teşekkür ettim. Sansasyonel hikayeleri irdeleyip duran deli Kirk'le takılmak kulağa güzel zaman geçirecekmişim gibi gelmiyordu. Ama kısa bir süre sonra onlara katıldım. Raporları ülkedeki diğer herkes gibi duyuyordum. Beni de endişelendirmeye başlamışlardı. Sayıları o kadar çoktu ki. Yine de aptalca davranarak duyduklarıma inanmamaya çalıştım. Böyle şeyler kendiliğinden olmazdı. Sonra harekete geçmeme neden olan bir rapor yayınlandı. Alaska'daki kız kardeşlerle ilgiliydi. İkna olmamın neden o kadar uzun zaman aldığını merak ediyor olabilirsiniz. Alaska'daki olay diğerleriyle kıyaslandığında geçti. Amerika'da gerçekleşmişti ve ben de evime yakın bir yerlerde olaylar patlak verene kadar endişelenmemeyi seçecek kadar dar kafalıydım. Muhabirin bile anlattıklarından korktuğu ortadaydı. Evet, haberleri sunan adam bile zangır zangır titriyordu. Hikayeyi biliyorsunuzdur. Bir kadın yaşlıca iki komşusunun evlerinden ayrıldığını görmüş. Günlük yürüyüşlerine çıktıklarını düşünmüş. 3 saat sonra radyoda kız kardeşlerinin hastanenin önünde olduklarını, taş basamaklarının altına saklandığını ve geçen insanları ısırmaya çalıştıklarını duymuş. Kadın arabaya atlayıp hastaneye gitmiş ve kadınlara yardımcı olma isteğiyle onlara herkesten daha fazla yaklaşmış. Ama iş öyle sonuçlanmadı. CNN'de yayınlanan fotoğraflar kadının derisi yüzülmüş suratını, kaldırımda duran kanlar içindeki kafasının hemen yanında gösteriyordu. Polis tarafından vurulan iki kadın kafatasının arkasındaydı. Bu görüntü ürpermeme neden oldu. Böylesine normal insanlar. Her gün ziyaret ettiğimiz yerler. Kirk'e göre Alaska'da yaşanan olay tüm paranoyakça fantazileri kanıtlıyordu. Gittikçe büyümekte olan korkuma rağmen bildiğim hayatı, Kirk'ün kabullenmekte olduğu yeni ve milislerinkine benzer hayatla değiş tokuş yapmaya hazır değildim. Pencereleri örtmeye, kapıları kilitlemeye ve saklanmaya hazırdım. Ama Kirk İstila olduğuna inandığı şehirle savaşmak için çoktan plan yapmaya başlamıştı. İstilacıların uzaylı mı yoksa başka bir şey mi olduklarını hiç açıkça söylememişti. Tıpkı eski bir asker gibi silahlardan, teçhizattan ve tabancalardan bahsediyordu. Tabii ki asker filan değildi. Hayatı boyunca hiçbir yere kaydolmamıştı. Geri duraksadı. Olanları zihninde tartıyor gibi görünüyordu. Kısa bir zaman sonra ev militanları andıran adamlarla doldu. Kirk yeni generalliğinin tadını çıkarıyordu. Bense kenarda oturmuş soytarılıklarını izliyordum. Duncan'a onlarla arasındaki mesafeyi koruması gerektiğini söylemeyi alışkanlık haline getirmiştim. Gittikçe Kirk'ün istilasından sorumlu zalimleri alaşağı etme fantazisiyle beslenen kavgacı tiplere dönüştüler. Aradan günler geçti ama şehri koruyacaklarına, dünyaya yayılan bu deliliğin nedenlerini ortadan kaldıracaklarına ve büyük sorunu çözen grup olarak tarihteki yerlerini güvenceye alacaklarına dair yaygıcı iddialarından hiçbir sonuç çıkmadı. Oysa ki evde inandıkları uğruna harekete geçen bir adam vardı. Adamın adı Frank'ti ve Kirk'ün karşılaşmak üzere hazırlandığı yaratıkların hiçbir şekilde tehdit teşkil etmediğine inanıyordu. Yine de er ya da geç ülkeyi ele geçireceğini düşündüğü kaçınılmaz kanunsuzluk halinden korktuğu için eve geldiğini itiraf etmişti. 40 günlük tatbikatlar yapmayı planlarken Frank ikinci kattaki yatak odasından çıkmayıp tamamen içine kapanık birine dönüştü. Odasında tek yaptığı yazı yazmaktı. Gece gündüz demeden kurşun kalemlerle, tükenmez kalemlerle, tahta kalemleriyle ve makyaj malzemeleriyle yazılar yazıyordu. Bir gün üst kattaki koridordan yürürken kapalı kapısının ardında bir ses duydum. Deliye dönmüş, sinirli, öfke dolu bir sesti. Odayı yorulmak bilmeden arşınlıyor gibiydi. Kapıyı hafifçe araladım ve onu masasının üzerine abanmış bir şekilde bir şeyler karalarken tiksindiği, kürklerle dolu ve aşırı tepki veren topluma dair bir şeyler fısıldarken gördüm. Ne yazdığını bilmem mümkün değildi ama öğrenmek istiyordum. Duncan'la bu konu hakkında konuştum. Kardeşinin yüzü komik görünümlü bir kamuflaj deseniyle boyanmıştı. O sırada kendini tamamen Kirk'ün saçmalıklarına kaptırmıştı. Frank'in bir tehdit olmadığına inanıyordu. Frank, kitlesel histeri ve psikomatik putperestlik gibi ifadeler savururken Kirk ve diğerleri bodrum katına inip silahsız bir halde nişan antrenmanı yapıyorlardı. Herkes Frank'i işe yaramaz barış sefer olarak görüyordu. Geri parmaklarını bir kez daha saçlarından geçirdi. Frank'in odasında ne işler karıştığını öğrenmeyi kafaya koymuştum. Gizli yazılarını okuyabilmek için fırsat kollamaya başladım. Zaten deli olan biri dışarıdaki yaratıkları gördüğünde ne olacağını düşünüyorsunuz? Zihni zaten paramparça olduğundan yaratıklardan etkilenmeyebilir mi? Yoksa deliliği bambaşka ve çok daha yüksek bir mertebeye mi çıkar? Bu olasılıkla bu dünyayı ruhsal bozukluğu olan insanlar ele geçirecek. Çünkü zihinlerinin olduğundan daha fazla parçalanması mümkün değil. Bu konuda sizden başka bir şey bilmiyorum. Geri su dolu bardağından bir yudum aldı. Beklediğim an kendiliğinden ortaya çıktı. Kirk ve diğerleri bodrum katında meşguldüler. Frank banyodaydı. Hızla içeri süzülmeye karar verdim. Odasına girdim ve masanın çekmecesinde duran yazılarını buldum. Bu sandığınız kadar küçük bir zafer değildi. Ondan korkmaya başlamıştım. Diğerleri onu umursamıyor olabilirlerdi. Onu gülünç buluyor olabilirlerdi. Ama ben bunun altından çok daha korkunç olasılıkların çıkmasını bekliyordum. Okumaya başladım. Kısa bir süre sonra kelimelerin ağırlığı altında ezilip kalmıştım. Frank ne zaman yazmaya başlamış olursa olsun bu kadar çok yazması mümkün görünmüyordu. Hepsi farklı renklerde ve her biri bir öncekinden çok daha öfke dolu düzinelerce defter vardı. Tümü yaratıklardan korkmamız gerektiğini ifade eden kocaman kelimelerle yazılmış harfler. Minicik harflerle yazılmış küfür dolu satırları takip ediyordu. Geri kalanımıza yok edilmesi gereken küçük zihinler diyordu. Gerçekten de tehlikeliydi. Aniden banyodan çıktığını duyunca aceleyle odasından çıktım. Belki de Duncan, Kirk'le takılmaya o kadar da haksız değildi. O defterler yeni dünyaya bundan daha kötü tepkiler verilebileceğini göstermişti bana. Geri derin bir nefes aldı. Elinin tersiyle dudaklarını sildi. Ertesi gün uyandığımda perdeler açılmıştı. Cheryl nefesini tuttu. Kapılar kilitli değildi. Don bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Ve Frank gitmişti. Defterlerini de yanında götürmüştü. Az siktir dedi Felix. Geri başıyla onayladı. Zarar gören kimse oldu mu diye sordu Tom. Geri'nin gözleri sulandı ama kendine hakim olmayı başardı. Hayır dedi. Hiç kimseye bir şey olmadı. Ki Frank'in bunu notlarına eklemekten memnuniyet duyacağından emindim. Mallory ellerinden birini karnına koydu. Neden oradan ayrıldın diye sordu Don sabırsız bir tavırla. Ayrıldım dedi Geri. Çünkü Kirk ve diğerleri Frank'in peşine düşmekten bahsediyordu. Yaptıkları için onu öldürmek istiyorlardı. O da sessizdi. Oradan çıkmak gerektiğini biliyordum. O ev harabeye dönmüştü. Orada salgın bir hastalık baş göstermişti. Ama sizinkinde öyle bir durum görünmüyor. Bu nedenle, dedi geri, Mallory'ye bakarak, beni içeri aldığın için teşekkür ederim. Seni içeri ben almadım, dedi Mallory. Hepimiz aldık. Ne tür bir adam kardeşini geride bırakır diye düşündü Mallory. Don'a baktı. Cheryl'e, Olympia'ya. Hikayesi onu içeri almamak yönünde oy kullananlara geriyi sevdirmeyi başarmış mıydı? Yoksa yalnızca korkularını mı doğrulamıştı? Delilik nöbeti. Tom ve Felix Geri ile hikayesiyle ilgili sorular soruyorlardı. Jules onlara katıldı ama Cheryl odadan ayrıldı. Genellikle her konu hakkında edilecek birkaç kelimesi olan Don pek konuşmuyordu. Sadece boş gözlerle ona bakıyordu. Bölüneceğiz diye düşündü Mallory. Bunun ne zaman başladığı umurunda değildi. Artık olabilecekleri görebiliyordu. Geri yanında bir çanta getirmişti. Bir hikaye. Ve her nasılsa bir bölünme. Bölüm 29. Mallory gözleri kapalı bir halde uyandı. Artık eskisi kadar zorlanmıyordu. Bilinci geri geldi. Sesler, hisler ve hayatın esansları. Hatta görme becerisi bile. Mallory gözleri kapalıyken bile bir şeyler görebildiğini biliyordu. Şeftalinin tonları, sarıları, tenini delip geçen gün ışığının renklerini görebiliyordu. Görüş alanının kenarlarında griler vardı. Duyduğu sesler ona dışarıda olduğunu söylüyordu. Soğuk havayı yüzünde hissediyordu. Dudakları çatlamış, boğazı kurumuştu. En son ne zaman bir şey içmişti? Vücudu fena durumda değildi, dinlenmişti. Ama boynunun sol taraflarında bir yer zonkluyordu, omzu. Sağ elini alnına götürdü. Parmakları yüzüne dokunduğunda ellerinin ıslak ve kirli olduğunu anladı. Aslında bütün sırtı ıslak gibiydi. Tişörtünü suyla sırılsıklam etmişti. Tepesinde bir kuş ötüyordu. Gözleri hala kapalı vaziyetteki Mallory kuşa doğru döndü. Çocuklar gürültülü bir şekilde nefes alıyordu. Sanki bir şeylerle uğraşıyorlardı. Resim mi yapıyorlardı? Bir şeyler mi inşa etmeye çalışıyorlardı? Yoksa oyun mu oynuyorlardı? Mallory doğruldu. Oğlan. Aklına ilk gelen düşünce şaka gibiydi. İmkansızdı. Hataydı. Sonra o sırada tam olarak ne olduğunu fark etti. Gürültülü bir şekilde nefes alıyorlar çünkü kürek çekiyorlar. Oğlan diye bağırdı Mallory. Sesi kulağa kötü geliyordu. Boğazı odundan yapılmış gibiydi. Anneciğim. Neler oluyor? Kayık, kayık, kayık. Nehirdesin. Kendinden geçtin. Sen kendinden geçtin. Sakat kolunu kenardan sarkıtarak avucunu suyla doldurdu ve ağzına götürdü. Sonra dizlerinin üzerine çöküp kayığın kenarlarından eğilerek birbiri ardına bir avuç daha su aldı. Zorlukla nefes alıyordu ama griler yok olmuştu. Bedeni biraz daha iyi durumdaydı. Çocuklara döndü. Ne kadar zamandır? Ne kadar zamandır? Uyuyakaldın anneciğim, dedi kız. Kötü rüyalar gördüm, dedi oğlan. Ağlıyordun. Mallory'nin zihni hızla çalışıyordu. Bir şeyler kaçırmış mıydı? Ne kadar zamandır, diye bağırdı tekrar. Uzun değil, dedi oğlan. Göz bağlarınızı takıyor musunuz? Konuşun. Evet, dedi çocuklar. Kayık bir yere takıldı, dedi kız. Ulu tanrım, diye düşündü Mallory. Sonra peki oradan nasıl kurtulduk, diye sorabilecek kadar sakinleşti kendini. Kızın küçük bedenini buldu. Kollarını takip ederek ellerine ulaştı. Sonra kayığın diğer tarafına uzanıp oğlana dokundu. Her ikisi de birer kürek kullanıyorlar. Birlikte kürek çekiyorlar. Biz yaptık anneciğim, dedi kız. Mallory dizlerinin üstündeydi. Kötü koktuğunu fark etti. Tıpkı bir bar gibi kokuyordu, bir tuvalet gibi, kusmuk gibi. Bizi oradan kurtardık, dedi oğlan. Mallory şimdi oğlanın yanındaydı. Titreyen ellerini çocuğunkilerin üzerine koydu. Yaralandım, dedi yüksek sesle. Ne? Diye sordu oğlan. Anneniz uykuya dalmadan hemen önce durduğunuz yerlere geri dönmenizi istiyorum, hemen. Çocuklar kürek çekmeyi kesti. Kız kayığın arka tarafına geçerken sırtını annenin göğsüne bastırdı. Mallory ona yardım etti. Sonunda Mallory tekrar ortadaki oturağın üstünde oturuyordu. Omzu zonkluyordu ama daha önceki kadar kötü değildi. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bedeninin dinlenmesine izin vermiyordu. Bu nedenle vücudu dizginleri kendi eline almıştı. Uyanmakta olan zihni o derin sis perdesini araladıkça Mallory üşüyor, gittikçe daha fazla korkuyordu. Ya tekrar kendinden geçerse ne olurdu? Ulaşmak istedikleri noktayı çoktan geçmiş olabilirler miydi? Kürekler yeniden onun ellerindeydi. Kürek çekmeye başlamadan önce derin bir nefes aldı. Sonra ağlamaya başladı. Kendinden geçtiği için ağlıyordu. Bir kurdun saldırısına uğradığı için ağlıyordu. Sayamayacağı kadar çok nedenden ötürü ağlıyordu. Ama ağlamasının nedenlerinden birinin o bir anlığına kendinden geçse bile çocuklarının hayatta kalmayı başardığını keşfetmek olduğunu biliyordu. Onları iyi eğittin, diye düşündü. Genellikle ona korkunç gelen bir düşünce gururlanmasına neden oldu. Oğlan, dedi gözyaşlarının arasından. Tekrar dinlenmene ihtiyacım var, tamam mı? Dinliyorum anneciğim. Ve sen de kız, senin de aynısını yapmanı istiyorum. Ben de dinliyorum. Başımızın belada olmaması mümkün mü, diye düşündü Mallory. Kendinden geçip uyanman ve her şeyin hala yolunda olması mümkün mü? Bu kulağa doğru gelmiyordu. Yeni dünyanın kurallarına uygun değil gibiydi. Dışarıda onlarla aynı nehrin üzerinde bir şeyler vardı. Deli insanlar, canavarlar, yaratıklar. Daha ne kadar uyursa kayığa saldırırlardı. İnsaflı bir şekilde yeniden kürek çekmeye başladı. Ama ormanın derinliklerinde kol gezen şeyin gittikçe onlara yaklaştığını hissediyordu. Çok üzgünüm, dedi ağlayarak kürek çekerken. Bacakları idrarla, suyla, kanla ve kusmukla sırılsıklandı. Ama vücudu dinlenmişti. Her nasılsa diye düşündüm Mallory. Bağışlaması olmayan, bu yeni dünyanın acımasız kurallarına rağmen mola verme şansını bulmuştu. Ama bu rahatlık hissi sadece bir kürek çekişi kadar kısa sürdü. Sonra Mallory bir kez daha tepeden tırnağa tetikteydi. Korkuyordu. Ayrım sonu sayfa 202. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Duncan. D-U-N-C-A-N. Kirk. K-I-R-K. Frank. F-R-A-N-K.